Ahmet, İhsan Oktay Anar.
Ayrım 21.
Çok geçmeden şişe boşaldı ve kalkıp iz sürmeye devam ettiler. Uzakta bir yerden çağaltı sesleri geliyordu. Nitekim az sonra bir dereye eriştiler. Derenin karşı kıyısındaki zemin kayalıktı. Genç yeniçeri, "Zemin kayalık ağam," dedi. "Karşı kıyıda ayak izi göremeyeceğiz. Üstelik adam epeyce uzaklaşmış olsa gerek." Baş eski ise bu sözlere aldırmaksızın taştan taşa atlaya atlaya dereyi aştı. Acemi yoldaşı da onu takip etti. Yürüyen biri bulundukları yerden Valletta'ya rahat rahat 1,5 saatte gidebilirdi. Burada arazi artık dümdüzdü. Bir tek ağaç bile yoktu. Sadece otlasınlar diye salınmış 7-8 öküz vardı. Ama takip ettikleri asker görünürde yoktu. Acemi yeniçeri telaşlandı. "Ağam, adamı bulmak için bu dümdüz arazide her kayanın, her çalının arkasına bakacak olsak, bu iş değil saatlerimizi, günlerimizi alır. Üstelik 2 fersah ötede bir köy de var. Sırtımızda bu kıpkırmızı kaputlarla bizi görebilirler. Fazla ileri gitmeyelim istersen. Nasıl olsa adamı elimizden kaçırdık." "Hayır," dedi baş eski. "Adam sağ ön tarafta, bizden 150 adam kadar uzaklıktaki çalının arkasına saklanmış. Hadi gidip yakalayalım onu." Baş eski ıslık çala çala sözünü ettiği yere doğru yürümeye başladı. Genç yeniçeri ise tereddütle onu takip ediyordu. Çalıya 10 adım kadar kala baş eski yatağını çekti. Koşarak çalının arkasına atladıktan sonra yoldaşına "Gel!" diye bağırdı. "Yakaladım keratayı." Gerçekten de adam çalının arkasında ölmek üzereydi. Acemi yeniçeri "Ağam," dedi. "Adamın orada olduğunu nasıl bildin? Kuşlar mı söyledi? Yoksa ilham mı geldi?" "Hayır," dedi baş eski. "Şu öküzleri görüyor musun? İşte onlar söyledi. Aklında olsun. Otlamaları için bırakılan öküzler bir hareket gördüler mi o tarafa bakarlar ve saatlerce gözlerini ayıramazlar. İşte bu çalının arkasına bakıp duruyorlardı. Başka bir açıklaması yok. Adam çalının arkasındaydı. Tıpkı kadınlarınki gibi bu hayvanların da bakışları çok şey söyler. Neyse, adamı öldürmeyelim de sakal bizzat kendi öldürmüş olsun. Bugünlerde kafası bozuk. Yüzüne azıcık renk gelsin zavallının." İki yeniçeri bir süre ölmesini bekledikten sonra görülmesin diye askerin cesedini sağdan soldan getirdikleri taşlarla örtüp gizlediler ve dağ yolundan Şilendi koyuna doğru yürümeye başladılar. Yokuş tırmandıktan sonra 2 saat kadar taban teptiler. Rüzgar arkalarından esiyordu. Tepeye vardıklarında Ahmet'i gördüler. Suların çekilmesiyle kuruda kalan gemi iskele tarafına doğru yatmıştı. Ani bir baskına karşı postu pahalıya satmak için burnun üzerindeki tepeye bir kolomborne yerleştirilmişti. Hemen hemen tüm yeniçeriler karaya çıkıp mevziyi almışlardı. Kumsalda bir çadır görünüyordu. Şilendi Kulesi'nin gönderinde hilalli ve 8 köşe yaldızlı sancak dalgalanmaktaydı. 2 deniz cengini atlatan gemiyi tamir etmek için ancak akşama kadar vakit vardı. Ahmet'te bir faaliyettir sürüyor, borda tahtaları arasındaki yarıklara tıkılmış eski üstüpüyü kazımak için ellerindeki keskiye tak tak vuran kalafatçıların tokmaklarından yükselen tokurtular, kaplama kesmek için avuçlarına tükürdükten sonra alınlarından ter akıtarak kerestelerden gacır gucur kaplama kesmeye başlayan yamakların testerelerinden gelen gıcırtılar, kaplamaları postalara çakmak için tahta çivileri takır takır vuran marangozların çekiçlerinden gelen tokurtular, ellerinde meşin eldiven ve çuvaldızlarla güllelerin delikler açtığı yelkenlerin yapraklarını diken yelkencilerin, gırtlaklarından ve yüreklerinden kopan gurbet türküleri, işlerin tez zamanda bitmesi için bar bar bağırıp sağa sola buyruk yağdırmaya meraklı zabitlerin, ona buna savurduğu sunturlu küfürler ta kıyıdan işitilebiliyordu. Gemide ortalık talaş ve yonga içindeydi. Kuzinedeki ocağın ateşine kalafat için zift kazanı oturtulmuştu. Deniz cenginde kırılan Maestra sereninin yedeği artık hisa edilmeye hazırdı. Çatladığı için cırgana yapılan Baba Fingo çubuğunun yenisi yapılmış, Basılması için 40 kadar Ademoğlu seferber olmuştu. Bunun için çubuğun topuğundaki makaradan gabya mandarını geçirip güverteye sarkıttılar. 20 kadar kemici halata asılınca çubuk kalktı ve ucu binbir zahmetle Destemora'daki delikten geçirildi. Kolon bir payı da bırakıldıktan sonra gabya mandarı Armadora'ya volta edildi. Ancak Ahmat'ın sancak tarafındaki rahnenin tamir edilmesi için en az 6 saate ihtiyaç vardı. Venedik kadırgasındaki bal yemezden atılan güllenin dağıttığı bu postayı destek koyup sağlamlaştırmak için ellerinde keserler, planyalar, testereler ve matkaplarla 15 marangoz yamağı durup dinlenmeden çalışıyordu. Fakat hasar sadece gemide değildi. Ahmat'ın ekimi İbrahim Bey, 47 yaralının bedenlerinden tam 51 kurşun ve bir o kadar da kıymık çıkarmış, 9 kol ve 3 bacak kesmişti. Yaraları dikip yumurta akıda sürerek tımar ettikten sonra, karnından yaralandığı için kuledeki odasında acı içinde kıvranan şövalyeye de bakmak için Filika'ya binip kıyıya çıkmıştı. Ne gariptir ki Filika'nın kürekçilerinden biri, yaralı şövalyenin sadık uşağıydı. Bu adam kıyıdan Valletta'ya kadar bütün köylerin yerlerini ve adlarını, diğer Malta kulelerinin yerlerini ve adam sayısını, devriye günlerini ve saatlerini Kırbaç Süleyman'a bir bir anlatmıştı. Anlaşılan o ki uşak yalnızca efendisi olan şövalyeye değil, güçlü olan herkese sadıktı. Hekim İbrahim Bey kuleye girdiğinde bir yatakta inleyerek yatan şövalyeyi gördü. Üzerindeki battaniyeyi çekip aldıktan sonra kurşun yarasının karnının sol tarafında olduğunu fark etti. Yatan şövalyenin üstüne bembeyaz, ipek bir gömlek olduğunu görünce hekimin ağzından şu sözler döküldü. Vay kerata vay, kafir ama anlaşılan annesi onu Kadir gecesi doğurmuş. İbrahim Bey yanındaki çırağına dönerek bak dedi, tüfek kurşunu neyse ama piştov kurşunu ipeği delemez. Kurşun ipek kumaşla birlikte gövdenin içine girer. Gövdede bir ipek torbanın içindeymiş gibi kalır. Adamın bu kadar ağlayıp bağırmasına aslında hiç gerek yoktu. Kurşunu kendisi de çıkarabilirdi. Bak şimdi. İbrahim Bey gömleğin yara üzerindeki kısmını tutup çekti ve kurşun sanki bir torba içindeymiş gibi kolayca çıkıverdi. İpek gömlekte hiçbir delik yoktu. Şövalye inlemeyi kesmişti ama şimdi de ağlıyordu. İbrahim Bey ona ağlamayı kes artık dedi. Bak ipek gömleğin delinmemiş, tekrar giyebilirsin. Kan lekesini çıkarmak için bir gece küllü suda bırak. Ertesi günü de Girit sabunuyla yıkarsın. Leke meke kalmaz. Sil gözünün yaşını. Yarası tımar edilip sarıldıktan sonra şövalyenin yüzüne bir ferahlık gelmişti. Kekeliye kekeliye, ölüme terk etmedikleri için onlara minnet borçlu olduğunu söyledi. Anlattığına göre göklere hiç bu kadar yakın olmamıştı. Eski ve yeni ahiti ezbere biliyordu bilmesine ama geceden bu yana yaşadıklarından, yani kâfir bildiği insanlardan gördüğü iyilikten sonra İslam dinini de doğrusu pek merak eder olmuştu. Elini sancıyan yarasına bastırırken çok fazla olmasa da sonuçta acı çekiyordu. Fakat dediğine bakılırsa bu acı nasıl söylemeli, belki de bir rahmet, hatta daha da ötesi bir vahiy bile olabilirdi. Evet, şövalye kendi dinini sorgulayıp dünyaya başka bir gözle bakmaya hazır olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Bunun için İbrahim Bey'den İslam dininin esaslarını öğrenmek için yanıp tutuşmaktaydı. Ayrıca bir de Kur'an istiyor, şimdi esir düştüğü bu askerleri hem cesur hem de ahlaklı yapan sureleri ve ayetleri mümkünse okumak için can atıyordu. Kısacası şövalye gerçeğin ta kendisini talep etmekteydi. Böyle bir talep karşısında elbette akan sular dururdu. Ayrıca şövalyenin ufacık bir ricası daha vardı. Görünüşe bakılırsa acıyla kıvranan bu adam, vasiyetname yazmak için kağıt kalem verilmesini de istirham etmekteydi. Ahmat'ın hekimi İbrahim Bey fazla düşünmeden derhal yamağı Habil'i çağırdı ve ona musaf, kağıt ve divit getirmesini buyurdu. Ayrıca eğer sevaba girmek istiyorsa, şövalyenin başında azıcık durup telkinle adamı hidayete erdirmesinin fena olmayacağını da belirtti. Az sonra elinde musafla Habil içeri girdi. 17-18 yaşlarındaki bu delikanlı namazında niyazında biriydi. Anlattıkları doğruysa, ölüme ve gerçeğe çok yaklaştığına inanan şövalyenin talebi, bu toy delikanlıyı sevince boğmuştu. Cennetlik olmak için hayatı boyunca bütün yollara başvurmuş olan Yamak, eğer başarırsa cennete kendisiyle birlikte şövalyenin de girebileceğini düşünüyordu. Yüzüne bir gülümsemedir yayılmıştı. İbrahim Bey kuleden çıkarken Habil yatakta serilmiş yatan şövalyenin yanına gidip tabureye oturdu. Torbayı açıp kamış kalemini ve birkaç parça aharlı bir kağıdı çıkarıp sehpanın üstüne koydu. Ardından Kur'an'ı eline aldıktan sonra öpüp alnına götürdü. Şövalye, o içinde her şeyin yazılı olduğu kitabı, yani gerçeğin ta kendisini bir görmek istedi. Bunun üzerine Habil, Musaf'ı şövalyeye verdi. Kitabı eline alan adam, Musaf'ta yazılı gerçeği daha önce ruhunun karanlığı nedeniyle göremediğini söyledi. Ama şimdi de etraf karanlık olduğu için göremiyor, bir mum ya da kandil rica ediyordu. Habil gülümseyerek dışarı çıktı. Az sonra geldiğinde elinde alevi titreyen bir mum vardı. Mumu sehpanın üstüne yerleştirdi. Şövalye ışığın altında kitabı karıştırmaya başlamıştı. Neden sonra duraksadı ve Kur'an'ı Habil'e uzatarak şunları söyledi. Bu sayfada ne yazıldığını merak ediyorum. Çünkü satırların altı çizilmiş. Habil kitabı aldı ve sözü edilen satırları okudu. Ve minen nasi men yekûlü âmennâ billâhi ve bil yevmil âhiri ve mâhüm bi müminîn. Şövalye bu ayetin ne anlama geldiğini sordu. Habil tercüme etmek için kitaba eğilince, adam sehpanın üzerindeki kamış kalemi almıştı. Habil satırları şöyle tercüme etti. İnsanlardan öyleleri vardır ki, inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Habil sözünü yeni bitirmişti ki, sivri uçlu kamış kalem boğazına saplanır saplanmaz, şah damarından ta tavana kadar kan fışkırdı. Yerinden doğrulan şövalye kalemi attıktan sonra, yatağındaki çarşaftan bir parça koparıp, ucunu mumun alevinde tutuşturdu. Pamuklu bez parçası bir fitil gibi yanarken, şövalye haberleşme topunun bulunduğu üst kata giden taş merdiveni, duvara tutuna tutuna tırmandı. Nefes nefese kalmıştı. Yarasından kan sızıyordu. Belki de denizden gelebilecek bir tehlikeye karşı haberleşme topu dolu bırakılmıştı. Falya tavasında yemleme barutu bile vardı. Ahmet iki gomine kadar ötede denizdeydi. Ama şövalyenin topu gemiye dirise edecek takati yoktu. En azından gürültüyü diğer kulelerin duyması için elindeki pamuklu kumaştan ibaret fitili tam falyaya gömüyordu ki piştovunu kendisine doğrultan yeniçerinin sesini duydu. Dur! Başka yeteneği olmadığından şövalye bir kahraman olmayı hep istemişti. O sırada Ahmet'ten Filika ile kıyıya gelen Abuzer Reis, Kırbaç Süleyman'ı burnun tepesinde kolomborne topunun yanında bulmuştu. Elini göğsüne götürüp selam verdikten sonra, Borda'da açılan deliğin tamiri şimdi bitti dedi. Poyraz tarafından esen rüzgar da kesildi. Hafif hafif lodos başladı. Ahmet doğruldu. Kıç tarafı kurtuldu ama omurga baş taraftan dibe değiyor. Manevra yapmak için rüzgarın biraz daha şiddetlenmesini ve suyun yükselmesini beklememiz lazım. Ayrıca güm! Kulakları sağır eden top sesi dağlarda, tepelerde, vadilerde yankılandı. Ardından kulede gecikmiş bir piştovun sesi işitildi. Pat!
Ayrım sonu.